Ayrım 33, sayfa 467. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 158. bölüm. Ellen Vicky'nin yattığı odanın yanındaki odada kapıları açık uyumuştu. En küçük sese uyanıyor, etrafı dinliyor, gidip Vicky'nin odasına bakıyordu. Sabah olduğunda bir süre Vicky'nin odasının kapısında durup ona baktı. Vicky derin uykudaydı. Ellen mutfağa geçti. Daniel ocağın başındaydı, sahanda yumurta yapıyordu. Mutfak taze kahve ve taze ekmek kokuyordu. Kocaman pencereler görkemli bir manzaraya bakıyordu. Yuvarlak tepeleriyle dağ ayna gibi yüzeyiyle göl, sarı kırmızı parlayan ağaçlarıyla vadi. ''Manzaraya bakmaya kıyamıyor insan'' dedi Daniel. ''Bakarken içim bir hoş oluyor.'' Kucaklaştılar. Daniel birkaç defa Ellen'in başını öptü. Ellen bir süre öylece kaldı, Daniel'in kokusunu içine çekti ve vücudunu hoş bir sıcaklık kapladı. Mutfak tezgahından bip sesi geldi, Daniel Ellen'i bırakıp fırından ekmeği çıkardı. Büyük yemek masasının başına oturdular. Kahvaltı ederken arada bir birbirlerinin elini okşuyorlardı. Muhteşem manzara bütün sözleri sönükleştirmişti. Sessizce kahve içip manzarayı seyrediyorlardı. ''Vicky için endişeleniyorum'' dedi Ellen. ''Her şey düzelir.'' Ellen kahve fincanını masaya koydu. ''Düzelir mi dersin?'' ''Neler yaşandığını anlattırabilsem düzelir'' dedi Daniel. ''Suçluluk duygusu kendisine zarar verme eğilimini arttırıyor. Gözümüzü üzerinden ayırmayalım.''
''Hemşire bir saat sonra orada olacak. Gidip onu alacağım'' dedi Ellen. ''Vicky'ye benim de gelmesini söyleyeyim mi? Ne dersin?''
''Bilemiyorum ama sanki burada kalsa daha iyi olur'' dedi Daniel.
''Haklısın, daha yeni geldik'' dedi Ellen. ''Ama endişeleniyorum işte, sakın yanından ayrılma sen.''
''Tuvalete girdiğinde bile kapıyı kapatamayacağını biliyor'' dedi Daniel ciddi bir ifadeyle.
Ellen pencereden Vicky'nin dışarı çıktığını gördü. Ayaklarını yere dökülmüş yaprakların arasında sürüyerek dolaşıyordu. Uzun saçları omuzlarına dağınık bir şekilde dökülmüştü. Narin bedeninin üşüdüğü anlaşılıyordu. Ellen sandalyenin arkalığından hırkasını alıp dışarıya Vicky'nin yanına gitti ve hırkayı kızın omzuna koydu.
''Teşekkür ederim'' diye fısıldadı Vicky.
''Bir daha sana asla ihanet etmeyeceğim'' dedi Ellen.
Vicky hiçbir şey demeden onun elini tutup sıktı. Ellen'in mutluluktan kalp atışı hızlandı. Boğazı düğümlendi, bir şey diyemedi.
159. bölüm. Gökyüzü tuhaf bir biçimde karanlıktı. Yuna, E4'ten ayrılıp 84 numaralı Delsbo yoluna girdi. Flora'nın arabayı alıp Helsingland'a Delsbo Kilisesi'ne gittiğini tahmin ediyordu. Kilisenin yanındaki çan kulesinde bir tanığın saklandığını söylerken sesi çok tedirgindi. Yuna Flora'yı bir türlü anlayamıyordu. Yalan ile gerçeği birbirine karıştırdığının farkında değil gibiydi. Yuna Flora'nın bir sürü yalanına rağmen Birgitta Gort'ta işlenen cinayetler hakkında herkesten daha çok şey bildiği duygusundan hiç kurtulamamıştı. Belki de şu şahit işi de yalanlarından biriydi. Ama doğru olması halinde çok şey ifade edeceğinden göz ardı edilemezdi. Alçak yağmur bulutları tarlaları griye boyamıştı. Çamlar neredeyse mavi görünüyordu. Dar çakıllı bir yola girdi. Önünden sonbahar yaprakları savruluyordu. Yol engebeli ve kıvrımlıydı. Hızlı gitmek mümkün değildi. Kiliseye giden iki tarafı ağaçlıklı düz bir yola girdi. Ağaçların arasından göz alabildiğine yayılan tarlaları görüyordu. Uzakta bir biçer döver vardı. Saman ve toz bulutlarının arasında ilerliyordu. Yere inip kalkan kuşlar vardı. Kiliseye yaklaştığında bir ağaca çarpmış bir araba gördü. Ön kaportası göçmüş, bir penceresi kırılmıştı. Motor hala çalışıyordu, ön kapısı açıktı, stop lambaları yanıyordu. Yuna yavaşladı. Flora arabada yoktu. Yuna arabayı geçip kilisenin önüne kadar devam etti. Kilisenin önünde arabadan indi. Çakıllı yoldan katranlanmış çan kulesine doğru hızlı adımlarla yürüdü. Gökyüzü her an yağacak gibiydi. Kulenin siyah soğan kubbesinin altında devasa bir çan vardı. Kulenin arkasındaki nehrin suları hızlı, köpüklü ve siyahtı. Kulenin kapısı açıktı. Yuna kuleye yaklaştığında kesif bir katran kokusu aldı. Kulenin alt kısmı genişti, koyu renk ahşap panellerle kaplanmıştı. İçeride çana tırmanan dik tahta bir merdiven vardı. ''Flora!'' diye bağırdı Yuna. Flora çan kulesinin karanlık kapı aralığında durdu. Üzgündü, kocaman gözleri yorgundu, ıslaktı.
''Kimse yok!'' dedi ve dudağını ısırdı.
''Emin misin?'' Ağlamaya başladı, konuşurken sesi çatlıyordu.
''Özür dilerim, sandım ki, o kadar emindim ki.''
Kulenin önündeki birkaç basamak merdivenden indi.
''Özür dilerim.'' diye fısıldadı, Yuna'ya bakmadan elini ağzına kapattı ve yavaş adımlarla arabaya doğru yürüdü.
''Burayı nereden buldun?'' diye sordu Yuna. ''Tanığın niçin burada olacağını düşündün?''
''Beni evlatlık alan ailenin düğün fotoğrafından, arkada bu kule vardı.''
''Peki Miranda ile ne ilgisi var?''
''Hayalet öyle söyledi.''
Flora susup durdu. ''Ne oldu?'' diye sordu Yuna. Yuna'nın aklına Flora'nın çizdiği resim geldi. Miranda ellerini yüzüne kapatmıştı. Başının yanında kan lekesi vardı. Flora gerçeğe yakın çizmişti. Sanki bir şey görmüş de tam hatırlayamıyormuş gibiydi.
Antika dükkanının önünde hayaletten bir anı gibi bahsetmiş, ne dediğini hatırlamaya çalışmıştı. Yağmur yüklü bulutların arasından güneş ışığı sızdı.
''Bir anı gibi'' dedi Yuna kendi kendine. Flora'nın solgun yüzüne baktı. Sarı yapraklar havada dönerek yere dökülüyordu. Yuna'nın kafasında birden bütün taşlar yerine oturdu. Sanki kafasının içinde bir perde açılmış, içeriye ışık vurmuştu. Sırrı çözmek için gerekli anahtarı nihayet bulmuştu.
''Sensin'' diye fısıldadı ve kendi sesinden ürktü.
Şimdi anlıyordu. Çan kulesindeki şahit Flora'ydı. Şahit oydu ama Miranda'nın öldürüldüğünü görmemişti. Başka bir kızın öldürüldüğünü görmüştü. Aynı şekilde öldürülen birini. Başka bir kız öldürülmüştü ama katil aynıydı. Olaylar açıklık kazanırken kafasına bir migren sancısı saplandı. Sanki kafasının içinden bir mermi geçmişti. Olduğu yerde sallandı, düşmemek için bir dayanak aradı. Henüz ağrı geçmeden Flora'ya döndü.
''Her şeyi gördün'' dedi.
''Kanaman var'' dedi Flora.
Yuna'nın burnundan kan akıyordu. Cebini araştırıp bir kağıt peçete buldu.
''Flora'' dedi. ''Kuledeki şahit sensin.''
''Ama ben bir şey görmedim.''
Yuna peçeteyi burnuna bastırdı.
''Yalnızca unuttun.''
''Ama ben orada değildim, bunu biliyorsun. Bir git de Gorda hiç gitmedim.''
''Sen başka bir şey gördün.''
''Hayır.'' diye fısıldadı Flora ve başını iki yana salladı.
''Hayalet kaç yaşında?'' diye sordu Yuna. ''Miranda mı? 15 yaşında ama benim yanıma geldiğinde, gerçekte karşıma dikildiğinde şu kadar bir şey.''
''Kaç yaşında?''
''5.''
''Sen şimdi kaç yaşındasın Flora?''
Flora Yuna'nın tuhaf gri gözlerine korkuyla baktı.
''40'' dedi çok alçak sesle.
Yuna Flora'nın çocukken şahit olduğu bir cinayeti anlattığını düşünüyordu. Ama kadın her seferinde Birgitta Gort'taki cinayeti gördüğünü sanmıştı. Yuna telefonunu çıkarıp Anya'yı ararken doğru sonuca vardığından kesinlikle emindi. Flora birdenbire unuttuğu şeyleri bir tünelin ucundan görmeye başlamıştı. Anı parçalarının bu kadar güçlü ve şaşırtıcı olmasının nedeni buydu.
''Anya'' dedi Yunay, ''bilgisayarın başında mısın?''
''Sen daha iyi bir yerde misin?'' dedi Anya neşeyle.
''Bir şeyi araştırmanı istiyorum. Yaklaşık 35 sene önce Delsbo'da bir hadise olup olmadığını.''
''Özel bir şey mi?''
''5 yaşında bir kızla ilgili bir şey.''
Anya bilgisayarın tuşlarına basarken Yuna Flora'nın kiliseye doğru ilerlediğini gördü. Flora elini kilisenin duvarına dayayıp kaydırarak sundurmaya doğru yürüdü. Yuna onu gözden kaybetmemek için peşinden gitti. Önünden aceleyle bir kirpi geçti ve mezar taşlarının arasında kayboldu. İleride tarlada çalışan biçer döveri hala görebiliyordu. Bir toz bulutunun altındaydı.
''Evet'' dedi Anya burnundan soluyarak, ''bir ölüm olayı var 36 yıl önce. Delsbo Kilisesi'nin yanında 5 yaşında bir kız çocuğu cesedi bulunmuş. Fazla bir şey yok, polisler kaza olduğuna karar vermişler.''
Yuna Flora'nın ona doğru döndüğünü ve tuhaf gözlerle baktığını gördü. ''Soruşturmayı yürüten polisin adı ne?''
''Torkel Ekorn.
Adresini bulabilir misin?'' 161. Bölüm. Yuna 20 dakika sonra arabasını dar, çakıllı bir yola park etti. Ardından demir bir çit kapıyı açtı. Flora ile birlikte nemli bir bahçeden geçip köşeleri beyaz, kırmızı bir evin önünde durdular. Sonbahar bitkilerinin arasında sinekler ve arılar vızıldıyordu. Yağmur ve şimşek dolu bulutların kapladığı gökyüzü bulanık sarıydı. Yoğuna zili çaldı ve bütün bahçe zil sesiyle çınladı. İçeriden sürüklenen ayak sesleri geldi ve kapıyı yaşlı bir adam açtı. Askılı pantolon ve örgü bir hırka giymişti, ayaklarında terlik vardı. ''Torkel Ekholm'' dedi Yoğuna. Adam yürütece dayanıp bulanık gözlerle ona baktı. Sağ kulağının arkasında bir işitme cihazı parlıyordu. ''Siz kimsiniz?'' dedi zor duyulur bir sesle. ''Yoğuna Linna, komiserim.'' Adam Yuna'nın kimliğini alıp gözlerini kısarak baktı. Yüzünde tuhaf bir gülümseme belirdi. ''Cinayet masası'' diye fısıldadı. Yuna ile Flora'ya girmelerini işaret etti. ''Birer fincan kahve içelim.'' Yuna ve Flora mutfak masasına oturdu. Torkel Flora'ya bakarak ''Maalesef kurabiyem yok'' dedi ve ocağa doğru gitti. Çok alçak sesle konuşuyor, çok zor duyuyordu. Duvarda yüksek sesle tıklayan bir saat vardı. Mutfak kanepesinin üzerinde simsiyah parlayan bir av tüfeği asılıydı. İyi bakılmış bir Remington. Bir kumaşın üzerinde "Ev mutluluğu mütevazıdır" yazısı işlenmişti. Bir köşesinin raptiyesi düşmüş sarkıyor, başka bir İsveç'ten solgun bir anıya benziyordu. Adam çenesini kaşıyarak Yona'ya baktı. Su kaynadığında masaya 3 fincan ve bir kavanoz toz kahve koydu. ''Yaşlanınca insan işin kolayına kaçıyor'' dedi omuzlarını silkerek. Flora'ya bir çay kaşığı uzattı. ''Buraya eski bir olayı konuşmaya geldim'' dedi Yuna. 36 sene önce Delspo Kilisesi'nin yanında küçük bir kız çocuğu cesedi bulunmuş. ''Öyle'' dedi yaşlı adam Yuna'ya bakmadan. ''Kaza mıydı?'' ''Evet'' dedi adam öfkeyle. ''Ama sanırım kaza değildi'' dedi Yuna. ''Bunu duymak ne güzel'' dedi adam dudakları titreyerek. Yona'ya şeker kasesini uzattı. ''Olayı hatırlıyor musun?'' Yaşlı adam su dolu fincanına bir kaşık kahve koyup karıştırmaya başladı. Başını kaldırıp Yona'ya baktığında gözleri kızarmıştı. ''Unutmayı dilerdim ama bazı şeyler...'' Torkel Ekholm ayağa kalktı ve koyu renk bir dolaba gidip üst çekmecesini açtı. Çatlak bir sesle olayla ilgili her şeyi sakladığını söyledi. ''Bir gün gelip soracağınızı biliyordum'' diye mırıldandı. 162. Bölüm. Küçük mutfağın penceresinde kocaman bir kara sinek vızıldıyordu. Torkel masaya koyduğu kağıtları işaret etti. ''Kızın ismi Ilva'ydı. Ronne çiftliğinin kahyasının kızı. Ben olay yerine geldiğimde üzerine bir bez örtmüşlerdi. Çan kulesinden düştüğünü söylediler.'' Yaşlı polis sandalyesinin arkasına yaslandı, sandalyenin tahtaları gıcırdadı. ''Kulenin frizinde kan vardı, bana gösterdiler ama pek mantıklı gelmedi.''
''Soruşturmayı neden kapattın?''
''Şahit yoktu, kanıt yoktu, sorup soruşturdum ama bir yere varamadım. Ronne beyini daha fazla rahatsız etmemem söylendi.'' ''Kahya'yı izne ayırdılar, yani Yanne'nin çektiği bir fotoğraf var.'' ''Arbetar Bladet gazetesinde çalışıyor. Bize de olay yeri fotoğrafları çekiyordu.''
Yaşlı adam siyah beyaz bir fotoğraf gösterdi. Yerde üzerine bez örtülmüş bir kız çocuğu vardı. Saçları dağınıktı. Başının hemen yanında tıpkı Miranda'nın yatağının yanındaki gibi siyah bir kan lekesi vardı. Leke kalbe benziyordu. Küçük kızın yüzü yumuşaktı. Yanakları bebek yanağı gibi yuvarlaktı. Dudakları uyuyan bir çocuğun dudaklarına benziyordu. Flora gözlerini fotoğrafa dikti, ellerini saçlarına götürdü, yüzünün rengi attı.
''Ben bir şey görmedim'' diye inledi, ağlamaya başladı.
Yuna fotoğrafı Torkel'e verip Flora'yı sakinleştirmeye çalıştı. Ama Flora ayağa kalkıp Torkel'in elinden fotoğrafı aldı ve gözyaşlarını silerek fotoğrafa dikkatle baktı. Bir eliyle mutfak tezgahına dayandı, boş bir bira şişesini yere düşürdüğünü bile fark etmedi.
''Göz yumma oynuyorduk'' dedi alçak sesle.
''Göz yumma mı?''
''Gözlerimizi yumuyor, ellerimizi yüzümüze kapıyorduk.''
''Ama sen bakıyordun Flora'' dedi Yuna. ''Kıza taşla kimin vurduğunu gördün.''
''Hayır, gözlerimi yumdum, ben.''
''Ona kim vurdu?''
''Ne gördün?'' diye sordu Torgel. ''Zavallı İlva ne kadar neşeliydi. Elini yüzüne kapattı, o vurdu.''
''Kim?'' dedi Yuna.
''Kardeşim.'' diye fısıldadı Flora.
''Senin kardeşin yok.'' dedi Yuna. Torkel sarsıldı ve kahve fincanını tabağa devrildi. ''Oğlan.'' dedi.
''Yoksa o mu?''
''Hangi oğlan?'' diye sordu Yuna. Flora'nın yüzü bembeyaz olmuştu. Yanaklarından yaşlar boşanıyordu. Yaşlı polis kağıt roladan bir peçete kopardı ve güçlükle sandalyesinden doğruldu. Başını hızla sallıyor, dudakları belli belirsiz kımıldıyordu.
''Ne gördün?'' diye sordu Yuna. ''Ne gördün Flora?''
Torker Flora'ya yaklaşıp kağıt peçeteyi uzattı.
''Sen küçük Flora mısın? Sessiz, küçük kız kardeş.'' dedi şefkatle.
163. Bölüm. Flora yaşlı polisin mutfağında tezgahtan destek alarak dikilirken eski anıları zihninde canlandı. Neler gördüğünü hatırladığında dizlerinin bağı çözüldü. Kilisenin yanındaki çayırda güneş parlıyordu. Ellerini yüzüne kapattı. Parmaklarının arasından güneş ışığı sızıyor. Karşısındaki iki kişinin silüetlerini sarıya boyuyordu.
''Tanrım!'' diye inleyip yere çöktü. ''Tanrım!''
Dalgalı ışığın arasından kardeşinin küçük kızın kafasına nasıl taşla vurduğunu gördü. Görüntüler o kadar netti ki kız sanki mutfakta karşısında duruyordu. Darbenin sesini duydu, İlva'nın başının nasıl sarsıldığını, çimenlerin üzerine nasıl devrildiğini gördü. Ağzını açıp kapıyor, göz kapakları titriyordu. Flora'nın kardeşi İlva'nın başına bir kez daha vurdu. Bütün gücüyle vururken gözlerinizi yumun diye bağırdı. İlva artık hareket etmiyordu. Flora'nın kardeşi İlva'nın ellerini tutup yüzüne kapattı ve bir kez daha ''Gözlerinizi yumun.'' dedi.
''Ama ben yummadım.''
''Flora sen misin?'' dedi yaşlı polis bir kez daha. Flora parmaklarının arasından kardeşinin elinde taşla nasıl doğrulduğunu gördü. Son derece sakindi. Flora'ya gözünü yummasını söyledi. Göz yumma oyunu oynadıklarını, yandan yaklaştı, kanlı taşı havaya kaldırdı. Tam taşı indirirken Flora yana çekildi ve yanağını sıyıran taş omzuna çarptı. Flora dizlerinin üzerine çöktü ama hemen kalkıp kaçmaya başladı.
''Ronde çiftliğindeki Flora sen misin?''
''Hiçbir şey hatırlamıyorum.'' dedi Flora.
''Kardeşi kim?'' diye sordu Yuna yaşlı adama.
''Bey onları evlatlık almıştı ama herkes yetimhane çocukları.'' diyordu.
''Beyin adı mı Ronne?''
''Ağaç baronu Ronne. Ama biz bey derdik hep. İki çocuk evlat edindiklerini gazeteler bile yazdı. Soylu, cömert bir davranış diye haber yaptılar. Ama olaydan sonra kız kayboldu. Yalnızca oğlan çocuğu kaldı.''
''Daniel.'' dedi Flora. ''Adı Daniel.''
Yuna hızla ayağa kalktı ve hiçbir şey demeden dışarı fırladı. Telefon kulağında dalından düşen olgun meyvelerin sonbahar yapraklarına karıştığı bahçeyi koşarak geçti ve arabasına yöneldi. ''Anya beni dinle, yardımına ihtiyacım var, çok acil.'' dedi. Direksiyonun başına geçti. ''Daniel Grimm'in Delsbo'da yaşayan Ronne adındaki aileyle ilişkisi var mı, araştırmanı istiyorum.'' Yuna Anya'dan cevap beklerken arabanın telsizinden Emniyet Müdürlüğü İletişim Merkezi'ni aradı.
''Evet, onun anne babası.''
''Çabuk hakkındaki her şeyi araştır.''
''Sorun ne?''
''Kızlar.'' dedi Yuna. Telefonu kapattı ve polisleri uyarmadan önce Ellen Frank'ın telefon numarasını tuşladı. 164. Bölüm. Ellen arabasını dik yokuştan aşağıya dikkatle sürüyordu. Oğre'den Vicky'ye bakacak hemşireyi alacaktı. Arabanın yan camı açıktı. İçeriye temiz hava giriyordu. Uzun ince gölün üzerinde kederli bir ışık vardı. Yan yana duran iki dağ devasa Viking mezarlarına benziyordu. Ellen Vicky'nin elini nasıl tuttuğunu, nasıl sıktığını hatırladı. Her şey düzelecek diye düşünüyordu. Çantadaki telefonu çalmaya başladığında bir kaya çıkıntısının altından geçiyordu. Hızını azaltarak bir süre daha gitti ve bir cebe girip durdu. Çantadan telefonu alırken içini bir huzursuzluk kapladı. Yuna Lynn'i arıyordu. Ellen telefonu açıp Yuna'nın diyeceği her neyse onu duymak istemiyordu. Yine de elleri titreyerek telefonu açtı.
''Alo.''
''Vicky nerede?'' diye sordu Yuna.
''Burada, benim yanımda.'' dedi Ellen. ''Duvet'te bir evim var.''
''Biliyorum, Vicky yakınlarda mı şimdi?''
''Yok, ben...''
Vicky'yi yanına almanı, arabaya binip Stockholm'e doğru yola çıkmanı istiyorum. Yalnızca sen ve Vicky, derhal. Yanına bir şey almak için vakit kaybetmeden Vicky'yi alıp hemen arabaya bin.
Ben zaten arabadayım diye bağırdı Ellen. Bedenini panik duygusu sarmaya başlamıştı. Vicky Daniel'le evde.
Ah dedi Yuna acı dolu bir sesle, Ellen'in huzursuzluğu arttı.
Ne oldu?
Beni iyi dinle. Miranda ile Elizabeth'in katili Daniel.
Olamaz diye fısıldadı Ellen. Ben otobüs garajına giderken Vicky'ye Daniel bakacaktı.
Desene Vicky'yi kaybettik dedi Yuna. En azından sen hemen oradan uzaklaş. Polis olarak sana verebileceğim tavsiye bu.
Ellen gökyüzüne baktı. Artık beyaz değildi. Alçalıp dağların doruklarını kaplayan bulutlar, karanlık yağmur ve sonbahar yüklüydü.
Onu terk edemem dedi.
Polisler yoldalar ama biraz zaman alır.
Ben geri dönüyorum dedi Ellen.
Seni anlıyorum dedi Yuna ama dikkatli ol. Daniel Grimm çok ama çok tehlikeli. Polisler gelene kadar onunla yalnız kalacaksın.
Ellen'in bunu düşünecek hali yoktu. Arabanın yönünü yokuş yukarı çevirip gaza bastı. Tekerlerin altından çakıllar savruldu.
33. ayrımın sonu. Sayfa 481.